Evet, değerli dostlarımız hepiniz hoş geldiniz. Valorant Team'in sunduğu değer katılan eğitimlerde yine salı akşamı her zaman olduğu gibi saat 8'de birlikteyiz. Bu akşam 135. bölümümüzü yapıyoruz. Gerçekten birbirinden kıymetli, çok özel eğitimler, çok özel içerikler hazırladık sizler için. Şimdiye kadar yaptığımız bu eğitimlerin hepsine YouTube kanalımızdan arşivimize ulaşabilirsiniz. Şayet değilseniz mutlaka ama mutlaka YouTube kanalımıza abone olun ki birlikte daha fazla insanın hayatına değer katalım. Bu eğitimleri, bu içerikleri daha fazla insana ulaştıralım istiyoruz. Şu anda Facebook'ta, YouTube'da, LinkedIn'de, Twitter'da, Twitch'te ve Zoom'da aynı anda canlı yayındayız. Sayı her geçen gün, her geçen saniye artıyor. Çok fazla dostumuz bizi izliyor canlı yayında. Sorularınız olursa şayet bu akşamki eğitim esnasında mutlaka sorularınızı izlediğiniz platformlardaki chat ortamlarından bize iletin. Sorularınızı sunum sonrasında ya da tam örtüşüyorsa aralarda eğitmenimize, uzmanımıza yöneltiyor olacağız. Soruları da cevap vermeye çalışıyor olacağız. Bugün aslında çok önemli konulardan birini işleyeceğiz. Şimdiye kadar bu 135 tane eğitimin içerisinde dijital dönüşüm bizim ana başlıklarımızdan biriydi zaten. Eğitimde dijital dönüşümü, eğitimin dijital dönüşümle hangi noktaya geldiğini ve gelebileceğini konuştuk eğitimlerimizde. Satışı, pazarlamayı defalarca konuştuk. Farklı endüstrileri konuştuk. Girişimciliği konuştuk. Toplum 4.0'ı, tarım 4.0'ı, endüstri 4.0'ı konuştuk. Bu akşam da bu dijital dönüşüm içerisinde KOBİ'lerin, işletmelerin ve biraz da üretim yapan işletmelerimizin bu dijital dönüşüme nasıl ayak uyduracağı, hayatlarındaki bu daha önceki eğitimlerimizde hatırlarsanız belki yalın kavramı, çevik kavramı, 6 sigma kavramı, işte bütün bunları bir araya getirdiğimizde KOBİ'lerimizi, üretim yapan işletmelerimizi bu dijital dönüşüm yolculuğunda onları neler bekliyor? Bu konulara değiniyor olacağız. Yine uzman bir ismimiz var. Bugün onunla bizi tanıştıran, yine bu konularda uzman, KOBİ'lerimize danışmanlık yapan, Valorant Team'de de birlikte çalıştığımız Mehmet Aziz Ermer hocamıza da çok teşekkür ederiz. Bizi Lütfü Bey ile tanıştırdı geçtiğimiz günlerde. Lütfü Bey hoş geldiniz. Lütfü hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsınız?
Geliyor değil mi sesim? Çok iyiyim. Teşekkürler. Sizler de iyisiniz umarım.
Teşekkürler. Benim sesim iyi geliyor mu size?
Evet, sizin sesiniz de iyi geliyor. Belki böyle aramızda bir 5-6 saniyelik senkron problemi var. İnternetten kaynaklanıyor. Ama sesiniz, görüntünüz iyi.
Evet, biraz fast fark geldi.
Evet, tamam, evet, evet. Onu da toparlarız. Peki, şimdi bu konu aslında çok önemli. Sizin anlatacaklarınızla merakla bekliyoruz. Dostlarımızda sorular olursa mutlaka size yöneltiyor olacağız. Şöyle yapalım isterseniz, sunumun esnasında da var. Size çok teşekkür ederiz. Bize bu akşam böyle bir vakit ayırdığınız, bu tecrübelerinizi bizle paylaşacağınız için. İsterseniz sözü size vereyim. Sunumla birlikte hem sizi tanımış olalım, sizi tanıyarak başlayalım. Lütfi Apilloğulları kimdir, neler yapar? Sonra da konumuza girelim ve sonrasında soru cevapla devam edelim.
Peki, çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Hakikaten güzel bir akşam olacağını ben de ümit ediyorum. Ben hemen sunuma geçeyim. Orada da kendimden kısaca isterseniz. Bugün aslında dünyanın hemen hemen herkesin konuştuğu en önemli konulardan bir tanesilik dijitalleşme stratejileri. Ben kimim? Ben elektrik elektronik mühendisliğim, 9 yıl mezunum İzmir. İşletme yüksek lisansı yaptım. En sonunda Maltepe Üniversitesi'nde doktorumu yaptım. Teder zinciri üzerine. Uzun yıllar Vestel'de, Turkcell'de çalıştım. Solectron'da ve Sapro'da en son genel müdürken 10 yıl önce kendi iş yerimi kurdum. Danışmanlık yapıyorum. Yalın'la başladık. Çevik'ten devam ettim. Şimdilerde de dijital konularına ağırlık vererek özellikle imalat endüstrisinde dijital dönüşüm konusunda uygulama danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda da Fenerbahçe Üniversitesi'nde ve Başkent Üniversitesi'nde de yüksek lisans dersleri veriyorum. Bu zamana kadar 5 tane kitabım yayınlanmıştı. Geçtiğimiz ayda son kitabım yayınlandı. Yani olabildiğince sektöre katkı sağlamak için bilgi birikimimizi de hem yazıya hem de danışmanlığa dökmeye çalışıyoruz. Şimdi ben çok genel olarak aslında günümüzün hemen hemen en popüler konusunu bugün aslında işlemek istiyorum. Biliyorsunuz dijitalleşme herkesin gündeminde. Ancak şöyle bir sorun var. Kavramlar çok karışıyor. İnsanlar zaman zaman ne yapacaklarını bilemiyorlar. İşte smart fabrika nedir, smart üretim ne, yapay zeka ne, ne gibi tekniklere ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili özellikle KOBİ'lerin ciddi anlamda sıkıntı yaşadığını duyuyoruz. Ben tabii gerek akademisyen olarak gerek de sağlıkçı danışma olarak bunların sorunları bizzat yerinde görüyorum. Ve kendime göre de bir roadmap çıkardım. Yani KOBİ'lerin bugün günümüzde Türkiye'de özellikle nasıl bir yol haritası izlemesi gerekir diye bir kurgu yaptım. Zaten bunu da kitaplarıma yazıyorum. Gittiğim yerlerde de uyguluyorum. Bugün de yaklaşık bir 45 dakika bir saat içerisinde çok genel hatlarıyla yani dijitalde ne anlıyoruz, dünya nereye gidiyor, biz şu an neredeyiz? Özellikle imalat endüstrisinde dijitalleşmek için ne gibi tekniklere, ne gibi yöntemlere ihtiyacımız var konusunu genel hatlarıyla tartışıyor olacağız. Şimdi ben aslında şuradan başlamak istiyorum. Yani bir dijitalleşmenin tanımını yapmak gerekiyor. Aslında bunun birçok tanımı var da ben üst perdene baktığımda çok güzel bir tanım var aslında. Aktif faaliyetlerin robotlara devri. Daha doğrusu yapay zeka yönetimli insansız makinalara birçok şeyi artık günümüzde yaptırabiliyoruz. Yani makinalar yavaş yavaş insanların yerini almaya başlıyor. Yani machine learning, deep learning teknikleriyle makinaları algılayan, yorumlayan, öğrenen ve en önemlisi karar veren duruma artık getirebiliyoruz yani. Burada soru şu, peki bunun arkasında acaba ne var? Bu yapay zeka konusunda, daha doğrusu yapay zekanın bu denli etkin olmasını ortaya çıkaran ana faktör ne diye baktığımızda aslında bunun altındaki etken büyük veriyi görüyoruz. O halde bizim için bir kavram büyük büyük veri. Peki bu veriyi acaba yapay zekaya nasıl iletiyoruz? Şimdi ortasında da CPS denilen bir omurgayı görüyoruz. İletişim omurgası. Peki bu veriyi üreten acaba ne var? Şimdi burada da IoT'yi görüyoruz. Baktığımız zaman Endüstri 4.0'ı tabii çok tanımlayabiliriz. Ancak teknik olarak baktığımızda Endüstri 4.0'da 3 adet ana konulu söyleyebiliriz. Bugün biz IoT ile verileri üretiyoruz. Yani biz bunu aslında single source of truth diyoruz. Yani verinin üretildiği yerde gerçek zamanlı olarak üretilmesi. Ve üretilen veriyi birazdan konuşacağımız CPS diye tabir edilen siber fiziksel sistemden ayı taşıyoruz. Ve buradan bir büyük veri oluşuyor. Ve büyük veriyi de analitiğe sokup yapay zekayı aslında elde edebiliyoruz. Bugün baktığımızda dünyada birçok işletme aslında bu konularda ciddi anlamda yol aldı. Ülkemize baktığımızda bununla ilgili büyük veri saymıyorum gerçi ama KOBİ'lerde maalesef istenilen seviyede değiliz. Dünya özellikle büyük güdümlü tedarik zinciri yönetimi konusunda oldukça önemli adımlar attı. IoT ile veriyi topluyor, CPS ile iletiyor, Big Data ile analiz ediyor ve veri içerisinden anlamlı sonuçlar çıkararak her alanda rekabet üstünlüğü aslında elde ediyor. Burada aslında soru şu, biz acaba ülkemizde KOBİ olarak neden bu kadar geriyiz? Hala 2.0 ile 3 arasında bir yerlerdeyiz ama dünya artık burada görüldüğü gibi 3.0 buradan 4.0'a doğru geçti. Bakın şu soldaki resim benim yaklaşık olarak 15 sene evvel çalıştığım bir işletme, Solectron firması. Yani biz şu anda bunu hala KOBİ'lerimizde maalesef göremiyoruz ama dünya şu anda sağda görüldüğü gibi artık 4.0 teknolojileriyle imalatlarını yönetmeye çalışıyor. Burada aslında şu ortaya çıkıyor. Burada baktığımızda 3.0'la 4.0'la amaçlarımız aynı. Hala verimli olmak istiyoruz, kaliteli olmak istiyoruz, hızlı olmak istiyoruz. O halde değişen ne? Amaçlar aynı ama değişenler burada aslında metot. Artık bir şekilde teknolojiyi daha yoğun kullanmamız gerekiyor. Bunu aslında şu şekilde belki ifade edebiliriz. Ben burada biraz da 4.0'ın tanımına girmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz işletmede, daha doğrusu iş hayatında her zaman kararlar alıyoruz yani. Bir başka ifadeyle yani işletme yönetimi aslında fırtınalı havada gemi yönetmeye benziyor. Yani bu anlama geliyor, birçok yerden gelen veriyi eş zamanlı olarak değerlendirmeye ve doğru kararlar almaya bağlı. Aslında bir etki tepki evrimi dersek burada görüldüğü gibi bunun 4 tane fazı var. Algı fazı, analiz fazı, karar ve aksiyon fazı. Biz aslında hayatımızın her aşamasında ama taktiksel ama stratejik veya operasyon anlamda bu kararları zaten alıyoruz. Peki burada asıl mesele ne? Şimdi bu kararı ne kadar hızlı alırsak aslında o kadar daha rekabetçi olabiliyoruz. Biz tabii özellikle Endüstri 3.0 zamanında bu kararları hızlı almak için yalın ve çivi bileşkesi, lijail yöntemleri kullanıp değişime adapte olurduk. Yani etki tepki zamanını daha kısaltıp değişime karşı hızlı reaksiyon göstermek için bu etki tepki zamanını olabildiğince kısaltmak için yalın ve çevik teknolojileri, prensipleri kullanır idik. Peki değişen ne? Şimdi artık bunun üstüne teknolojiyi bindiriyoruz. O halde buradan ne anlam çıkıyor? Endüstri 4.0 aslında bizim için ne anlam ifade ediyor? Bizim karar verme, adaptasyon sürecimizi hızlandıran bir yaklaşım olarak ortaya çıkıyor. Buradan belki bir başka ifadeyle Endüstri 4.0'ın tanımını şöyle yapabiliriz tahmin ediyorum. bir işletmede çevik teknikler üzerine teknolojinin bindirilmesiyle elde edilen değişime karşı hızlı adapte olma yetisi olarak tanımlayabiliriz. Aslında dediğim gibi burada amaç değişmiyor. Olabildiğince etki tepki zamanını kısaltmak, ancak bunu yaparken de 4.0 teknolojilerini kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda artık dünyada konuşulan gündem nedir de baktığımızda Endüstri 4.0 artık günümüzdeki güncel imalatta kullanılan üretim sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada tabii demin bahsettiğim gibi IoT konusu, CPS konusu ve büyük veri konusu Endüstri 4.0'ın temelini oluşturuyor. Şimdi burada biraz IoT konusu değinmek yok. Bildiğiniz gibi değişim aslında yüzyıllardır değişim oluyor ama özellikle transistörün 1947'de boyutlarının giderek küçülmeye başlamasıyla birlikte bugün artık bir işlemci içerisine 10 milyar adet transistörü koyabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Artık computing power denilen konsept çok daha güçlü boyutuna gelerek çok daha karmaşık problemleri çok hızlı bir şekilde çözebiliyoruz. Bugün aslında yapay zekanın altında yatan ana unsurun bir tanesi de bu bilişimin gücü. Yani transistörün küçülmesiyle bir işlemci içerisine yüksek miktarlarda transistörü koyma sayesinde biz artık bilişim gücünü arttırıp oldukça yüksek adet boyutlarda kapasiteye ulaşabiliyoruz. Ancak burada IoT konseptinin bize getirdiği başka bir özellik aslında. Daha önceleri ürünler akıllıydı. Yani ürünlerin bir şekilde algılama ve yorumlama özelliği vardı aslında yıllar önce. Ama bağlantı özelliği yoktu. Şimdi bu transistörün boyutlarının küçülmesi, mikro işlemci alanındaki ölçek ekonomisini getirdiği maliyetlerin aşağı inmesi dolayısıyla artık bu özelliği, yani connectivity özelliği artık hemen hemen her nesneye bağlanarak her nesnenin akıllı ve bağlantılı olmasını sağladı. Artık ürünler IoT ready konseptinde. Yani hemen hemen her ürün artık algılıyor, yorumluyor ve etrafıyla iletişime geçebiliyor. SIC dediğimiz özelliklere sahip. Dolayısıyla IoT'nin getirmiş olduğu bu değişim hemen hemen artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlamına geliyor. Özellikle imalat endüstrisinde yeni kavramlar ortaya çıkıyor. Çünkü artık ürün artık bir servis haline dönüşüyor. Bunun sonucunda imalat sistemleri baştan sona değişmesini zorunda kılıyor. İşte akıllı üretim, akıllı fabrik kavramlar ortaya çıkıyor. Ancak tabii bu kavramların ortaya çıkması kafaları da karıştırıyor. Akıllı üretim ne? Akıllı fabrika ne? Biz acaba nereden başlayalım gibi sorular da aslında endüstride karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bu dersimizde, bu kısa derste daha doğrusu bir imalat endüstrisinde bu kavramın ne anlama geldiğini biraz literatüre bakarak ve buradan aldığımız destekle birlikte stratejimizi nasıl belirleyeceğimizi bir model üzerinden size aktarmaya çalışacağım. Şimdi CPS denilen kavram aslında bildiğimiz gibi siber ve fiziksel sistemlerin bir araya gelmesi. Peki siber sistemler ne oluyor fabrikada veya fiziksel sistemler ne oluyor veya bunları nasıl acaba bir araya getirebiliyoruz? Çok genel hatlarıyla baktığımızda siber sistemler aslında iş yazılımları olarak tanımlanabilir. Yani bugün iş dünyasında kullandığımız ERP, CRM gibi yazılımlar çok temel anlamıyla iş yazılımlarını temsil eder. Öte yandan OT dediğimiz yani operasyon teknolojileri ise bizim sahada imalatta kullandığımız ekipmanları, sensörleri, makineleri temsil eder. Bu iki tane farklı dünyanın bir araya gelmesiyle artık biz bugün CPS diye tabir ettiğimiz sistemi konuşuyoruz. Yani IoT ile elde edilen verileri taşınması için gereken omurgadan bahsediyorum. Dolayısıyla bugün artık üretim sistemleri dediğimizde artık dijital dünyada CPS kavramları ortaya çıkıyor. Şimdi CPS yapısını bir fabrikada kurmak için bizim referans alacağımız model fabrika otomasyon hiyerarşisi. Bu model aslında bir standart, yıllardan beri kullanılan standart. Birazdan konuşacağız, bazı eksikleri var gerçi ama bir fabrikaya baktığımızda bu fabrikayı çok kabaca 5 ana katmanda aslında biz modelliyoruz. En alt katmanda sensörler, sensörlerin PLC'ye bağlanması, PLC'lerin SCADA'lara, ondan sonra MES ve ERP'ye giden bir katman yapısı, bir dikey hiyerarşi görüyoruz aslında burada. Buradan çok basit olarak aslında sensör, PLC ve SCADA'nın belki bir operasyon teknolojileri olduğunu bahsedebiliriz OT tarafını, MES ve ERP'nin de IT tarafı olduğundan bahsedebiliriz. Demin aslında bahsettiğim CPS yapısında asıl mesele OT dediğimiz üretim teknolojileriyle IT denilen siber teknolojilerin birbirine entegrasyonu. Şimdi bunu aslında modelleyelim. Bakalım ortaya ne çıkıyor. Fabrikaya baktığımızda en alt katmanda çalışan ekipmanlarımız var. Sensörler var, robotlar var, makineler var. Bunlar bu şekilde PLC'lere bağlı. Bunlar da SCADA'ya bağlı. Bu aslında hemen hemen her fabrikada göreceğimiz klasik bir yapı. Hemen hemen birçok endüstride biz bunları görebiliyoruz ve solda tabir edilen otomasyon hiyerarşisinde birebir uyuşuyor. Ancak burada ilk sorun başlıyor. Biz bu üç tane katmanı yani layer 0, 1, 2'yi birbiriyle nasıl bir bağlantılı hale getireceğiz sorusu ortaya çıkıyor. Burada işte demin solda bahsettiğim yapıda olmayan bir model ortaya çıkıyor. Connectivity layer. Ya biz aslında böyle bir bağlantı katmanı sağlayıp operasyon teknolojideki farklı teknolojilerin birbiriyle iletişime geçmesini olanak sağlayan bir model kurmamız gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bunun için aslında çok kabaca 4 tane farklı unsura ihtiyacımız var. Çok genel olarak bir fabrikaya baktığımızda dijital dönüşüm için mutlak surette olması gereken birinci unsur IoT ready unsur. Yani bir konvansiyonel bir robotu dijital dönüşüm sürecinde fabrikadaki OT backbone'u almak istiyorsak mutlaka onun bağlanabilir özelliğe gelmesi gerekiyor. Yani evet, ürün belki akıllı ancak bağlantı özelliği olmadığı için bu network'e dolayısıyla IoT özelliği kazandırmak birinci unsur. İkinci unsur, imalat endüstrisine baktığımız zaman farklı farklı teknolojiler olduğunu görüyoruz. Ne anlama geliyor? Farklı PLC'ler, farklı yazılımlar, farklı cihazları kullandığı farklı iletişim protokolleri var. Daha önceleri bu farklı teknolojilere sahip cihazları karşılıklı konuşturmak için birbirleri arasında interfaz yazılımları gerekirdi. Bu aslında oldukça zor bir işti. Çünkü yüzlerce ekipmanın olduğu bir ortamda yüzlerce arayüz yazmak gerekiyor. Şimdi ama artık bağlantı sayesinde sadece küçük bir operasyonel işlemle bütün ekipmanları birbiriyle çalışabilir duruma getirebiliyoruz ki Endüstri 4.0'ın en temel özelliği bu interoperability. Yani farklı ekipmanların tek bir bağlantı katmanı üzerinden birbiriyle haberleşiyor olması. Öte yandan bugün imalat endüstrisinde veri yapısına baktığımızda çok genel anlamıyla iki tip veriden bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi verilerin üretmiş olduğu veriler, bir tanesi de makine verileri. Bunlar aslında aynı klasmana almamız mümkün değil. Bir tanesi özellikle verileri data in motion dediğimiz çok daha hızlı bir şekilde üretebilen ve zamana karşı ifade eden veriler oluşken ERP'nin mesin ürettiği veriler ise biraz daha data at rest dediğimiz daha durağan bahsediyor. Dolayısıyla bu iki tane veri yapısının da farklı ortada saklanması gerekiyor. Dolayısıyla OT katmanında da makine verilerini saklamak için historian tarzı verilere ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Ve bu kadar veriyi topladık, sonuçta bu verilerden de anlamlı sonuç çıkmasını ifade etmiyor. Birazdan bunu size bir örneğini göstereceğim. Dolayısıyla dördüncü katmanda da toplanan büyük verinin analitiği son derece önemli. Dolayısıyla OT entegrasyonu aslında çok genel ibarıyla bir akıllı üretim olarak tanımlanabilir. Ya yani bugün bir üretim yapmak için normal şartlarda malzemeye, insana ve makineye ihtiyaç var. Bu şekilde OT katmanıyla entegre olduğu zaman bu tanımı biz çok kısaca smart manufacturing olarak tanımlayabiliriz. Şimdi öte yandan IT tarafına baktığımızda IT tarafında birinci gördüğümüz konu aslında manufacturing segment, bir diğer konu business segment, bir diğer konu ise product segment. Şimdi burada aslında solda bahsettiğimiz, daha doğrusu modelin yeterli olmadığını görüyoruz. Daha doğrusu NIST'in tanımına göre imalat endüstrisi, daha doğrusu üretim endüstrisinde 3 farklı domain var. Bunlardan bir tanesi business domain. Yani burada aslında çok kabaca iş süreçlerinin yönetildiği, siparişin alındığı, malzemenin tedarik edildiği veya lojistik fonksiyonların yönetildiği, genellikle ERP'nin koordine ettiği bir segment ismendi. Onun altında manufacturing segment, özellikle imalat sahasında planlama faaliyetleri yürütme ve kontrol işi olduğu imalat segmenti. Öte yandan ise ürün segmenti. Yani imal edilecek ürünün geliştirildiği, özellikle CAD/CAM diye yazılmak segment. Bu üç segmentin aslında bir yere gelmesini biz IT entegrasyon diyoruz ki maalesef bu sol tarafta, bu katmanda product segment buluşmuyor. Yani bugün günümüzde PLM kavramları son derece artık yaygınlaşıyor. Yani ürüne ait bütün bilgilerin, ürün yaşam süresi boyunca izlisi, içerisindeki bilgilerin her fonksiyon tarafından paylaşılması, her fonksiyonun istediği zamanda bilgi ekleyip istediği zamanda sorgulama yapabildiği bir yapı aslında PLM konsepti. Bu üç segmentin aslında bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla dönüşüm süreçlerinde IT entegrasyonunu yapmak için bu üç tane domainin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu da aslında IT olarak tanımlanıyor. Peki bizim amacımız neydi? CPS yapılmaktı. İşte solda görüldüğü üzere OT katmanı ile IT katmanını bir araya getirmek istiyor. Daha doğrusu iş yazılımları ile operasyon teknolojilerinin aynı platformda konuşabilmesini olanak sağlayacak bir yapıyı kurmak gerekiyor. Şimdi fabrikayı modellediğimizde aynen yukarı katmanda PDM, ERP, MES domainlerindeki alt katmandaki OT yapısının konumuna bağlanmasıyla aslında biz fazla bir dikey entegrasyon elde ediyoruz. Ve buradan çıkan bilgiyi de bu ortamına aktardığımızda da yatay entegrasyon ulaşmış oluyor. Dolayısıyla bir akıllı fabrikadan eğer bahsedeceğiz, OT ve IT'nin entegre olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Demin ilk bahsettiğim konu aslında iken şu anki yaptığımız konu ise, yani CPS'in entegre edilmesi ise bir akıllı fabrika konseptini bize çıkartıyor. Şimdi buradan ortaya çıkan sonuç ne? Burada tabii demin bahsetmiş olduğum modeli aslında biraz güncellememiz gerekiyor. Burada görüldüğü gibi ilk 3 katmanı aslında aynen alıyoruz ama 3 katmanın üstüne yeni bir katman eklememiz gerekiyor. Connectivity layer. Özellikle bugün sahada gördüğünüz endüstriyel IoT platformları buna en güzel örnek. Bunların demin bahsettiğim gibi en önemli avantajı teknolojilerin birbirleriyle olanak sağlayan sistemleri barındırması. Yani interoperability sorununu ortadan kaldırması ki biz buna bağlantı ara katmanı diyoruz. Bunun üstüne demin bahsettiğimiz IT domainini koyuyoruz. Dolayısıyla 3 tane domain ERP yani business segment, ürün segmenti ve üretim segmentini konumlandırıyoruz. Bunun üstüne de bulduk koyuyoruz. Burası aslında fabrika içerisindeki dikey entegrasyon oluyor. Peki burada neler var tanım olarak? En altta akıllı var. Demin bahsettiğim gibi IoT entegrasyonunu bir akıllı üretim olarak tanımlayabiliriz. IoT ile IT entegrasyonunu akıllı fabrika ve bunların da bir şekilde bulut üzerinden entegre olmasıyla da artık smart supply chain olarak bunu tanımlayabiliriz. Dolayısıyla burada bu modeli çok rahatlıkla işletmeler referans olarak alabilirler. Burada demin bahsetmiş olduğum otomasyon hiyerarşisinde olmayan iki tane farklı değişiklik var. Burada bahsettiğim gibi bir tane product domain buraya eklendi. Bir de bağlantı katmanı eklendi. Ancak normal şartlarda dijital dönüşümü hakkıyla uygulayan fabrikalara baktığınızda aslında bu tür mimarinin aynısını görmüş olduğunuzu size söyleyebilirim. Şimdi tabii burada bir de bir diğer konu da aslında dijital ekosistem. Şimdi artık her şeyin akıllı olması artık bir şekilde nasıl ifade edelim, her şeyin birbirine bağlanabilir duruma gelmesini olanak sağlıyor ve bu sayede artık yeni ekosistem oluşuyor. Burada demin bahsettiğimiz gibi aslında IoT özelliği kazanan bir şekilde artık fabrikada CPS yapısının oluşumuna etki ediyor. Artık her fabrika bir CPS iken her fabrikada aynı şekilde başka CPS sistemler yani tedarikçinin, müşterinin veya farklı sistemlere bağlanarak da yeni bir artık ekosistemin parçası oluyor. Dolayısıyla artık bugün günümüzde buradaki ekosistemin parçası olmadan imalat yapabilmek neredeyse olanaksız. Dolayısıyla bizim mutlaka ya akıllı ürünler yapmamız gerekiyor ya da akıllı fabrikalarda ürünler yapmamız gerekiyor ki bu ekosistemin bir parçası olabilir. Çünkü artık günümüzdeki en önemli konu büyük veri güdümlü tedarik zinciri yönetimi. Bunu almamız gereken tek yerde aslında benim anlattığım ekosistem. Şimdi bunu tabii stratejiye bakmamız gerekiyor. Endüstriye baktığımızda farklı farklı sektörler var ancak çok genel itibarıyla imalat endüstrisini aslında biz 4 ana grupta inceleyebiliriz. Bunlardan birisi özellikle demir çelik gibi seramik gibi sektörlerin çalıştığı sürekli üretim endüstrisi. Bir diğerisi otomotiv beyaz eşya gibi sektörlerin olduğu kesikli üretim. Bir diğerisi yiyecek içecek kimya gibi olduğu proses endüstrisi. Bir diğerisi de makine gemi yat gibi olduğu özellikle proje bazlı işlerin yapıldığı endüstriler. Şimdi endüstrilerin her birinde aslında öncelik başka. Evet hepsinin amacı karlılık ancak imalat endüstrilerine baktığımız zaman hepsinin aslında öncelikleri başka. Mesela bugün bir demir çelik sektöründe veya seramik sektöründe non-stop üretim vardır. Arkadan sürekli olarak ham madde beslersiniz. Devasa makineler vardır. Makinelerin durması asla istenmez. O yüzden bu makinelerde daha doğrusu bu sistemlerde OT tarafı yani operasyon teknoloji tarafında PLC'ler, SCADA'lar, DCS'ler oldukça gelişmiştir. Yani zaten sağdan ciddi anlamda veriler toplanıyordur ve burada her zaman için birinci öncelik makinelerin durmamasıdır. Bu yüzden makine parametrelerini, proses parametrelerini çok ciddi olarak irdelerler ve burada availability her zaman için birinci önceliktir. Bu anlamda zaten bu tarafta OT tarafı gelişmiş iken bu işletmelerin bir kere çok kolay bir şekilde sahadan toplanan verileri endüstriyel IoT platformuna taşıyıp burada oluşan büyük veri üzerinden analitik işlemlerine tabi tutmaları birinci öncelik olarak ele alınabilir. Bunun akabinde MES ve ERP entegrasyonu düşünülebilir. Öte yandan buna benzer şekilde proses endüstrisinde ya bir kimya endüstrisinde veya bir gıda içecek endüstrisinde de benzeri durum söz konusu. Orada da aslında ciddi anlamda baktığımız zaman kalitenin ön planda olduğunu görüyoruz. Orada da aslında operasyon teknolojilerinin ciddi anlamda gelişmiş olduğunu görüyoruz. Burada da bir şekilde sahadan ciddi anlamda veriler toplanıyor. Yani bugün gerek proseste gerek continuous manufacturing'de saha tarafındaki OT tarafı oldukça gelişmiş olduğu için zaten sahadan veriler toplanıyordur. Sadece toplanan verilerin endüstriyel IoT platformuna alınması ve bunun üstüne büyük veri analitiğiyle ama smart maintenance ama proses kontrol konularında uygulanması gerekiyor. Öte yandan bugün otomotiv beyaz eşyaya baktığımız zaman burada aslında ana konu biraz daha üretkenliktir, verimliliktir. Burada malzeme akışı, bilgi akışı son derece ona önemli olduğu için, daha doğrusu duruşların temel sebebinden bir tanesi, ana sebebi malzeme ve akışında kesitler olduğu için burada ERP konusu son derece önemli. Dolayısıyla burada ERP ile birlikte MES'in öncelikli olarak süreçlere kurulması son derece önemli. Ama öte yandan bugün makine imalat endüstrisine baktığımız zaman, makine sektörü, gemi sektörü, özel bir de tank sektörü yerlere baktığımız zaman buralarda operasyon teknolojilerinin çok zayıf olduğunu görüyoruz. Orada genellikle emek yoğun işlerin çok fazla olduğunu, şey, montaj işlemleri çoktur, kaynak işi çoktur, boya işi çoktur ve sahadan hemen hemen dijital bilgi almak hemen hemen olanaksızdır. Hatta birçok yerlerde ERP bile yoktur. Bu tür yerlerde dijitalleşmeye nasıl başlayacağız? İşte burada da baktığımız zaman temel sorunun aslında biraz daha mühendislik tarafında olduğunu görüyoruz. O yüzden burada biraz daha CAP tarafından önce verilerin PDM'e, akabinde de PLM'e taşınması gerektiğini söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda her bir grup için farklı bir işletmenin, stratejinin olması gerektiğini burada net bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi ben burada aslında yaptığım bir tane case study anlatacağım çok kısaca. Yine bir makine üstünde demin yaptığım omurga üzerinden bir model kurduk. Burada ciddi anlamda bir ERP yoktu. Kendi yazıları bir tane ERP vardı. Sahadan hiçbir şekilde bilgi alınamıyordu. İş emirleri elle gönderiliyor. Dokümanlar elle gönderiliyordu. Demin yaptığım omurga üzerinden PDM Manager'e tabir edilen bir tane PDM, PLM'si bir tane modül sayesinde gerek ERP'ye entegrasyonla, gerek sahaya entegrasyonla farklı bir yaklaşım ile ERP, ya daha doğrusu business domain, product domain ve üretim domainini bir araya getirip kısmi şekilde aslında dijitalleşmeye başlamış olduk. Buradan şunu demek istiyorum. Her işletmenin aslında ihtiyaçları, öncelikleri başka olabilir. Her işletmenin teknolojik altyapısı başka olabilir. Dolayısıyla ihtiyacına göre, önceliğine göre başlamak gerekiyor. Elbette ki burada da iyi bir ERP lazım. Burada da iyi bir MES lazım ama bunları kurabilmek hem zaman alacağı için biz şu an elimizdeki mevcut imkanlarla acaba bu dikey entegrasyon nasıl sağlarız diyerek OT ve IT hiç başka yerde olmayan bir şekilde PDM üstünden yapmaya sistem çalışıyor. Bunu aslında şu şekilde gösterebilirim. Aynı burada görüldüğü gibi business domain'de, product domain'de ve team domain'de aynı network üzerinden tel bilgileri, yani bir iş emirinin gittiği, başladı bitti bilgisinin aldığı veya ERP'ye ürün ağacının gönderildiği, kısıtlı dahi olsa temel fonksiyonlarını yürütebildiği bir dijitalleşme ortamı sağlanmış oldu. Dolayısıyla bu aslında şu önemli, imalat endüstrisinde dijitalleşmeye başlamak için bir yöntem olduğundan bahsedemeyiz. Her işletmenin kendi yetkinliği, teknolojik altyapısı, önceliği başka başka olabilir. Dolayısıyla mükemmeli aramak yerine mutlak suretle bir alan belirleyip, öncelik deyip o öncelik üzerine gitmek her zaman için faydalı olacağını söyleyebiliriz. Şimdi tabii burada demin bahsettiğim IoT ile veriyi üretiyoruz, CPS ile veriyi taşıyoruz, CPS'i kurduk ve burada artık bir şekilde büyük anlamda veri üretiyoruz. Makinelerden veriler topluyoruz, sahadan veriler topluyoruz ve artık bu verileri bir şekilde anlamlı hale getirmemiz gerekiyor. Çünkü veri eğer toplanıyor, yorumlanıyor ve en önemlisi kullanılıyor ise aslında bir fayda oluşturuyor. Dolayısıyla bizim burada bakacağımız bir diğer konuysa, normal şartlarda verinin nasıl işlendiği konusu önemli. Burada aslında görüldüğü üzere farklı farklı platformlardan farklı farklı veri türlerini toplayabiliyoruz ama şu an konuşacağımız konu aslında burada bahsettiğimiz data processing konusu. Yani verinin nasıl işlendiği konusu ki aslında şu anda özellikle veri bilimi çok popüler bir hale geldi. Üniversitelerde yavaş yavaş bununla ilgili bölümler açılmaya başlandı ve hemen hemen de dünyanın her yerinde veri mühendisine, veri bilimi mühendislerine ciddi anlamda talep artmaya başladı. Çünkü artık hemen hemen her işletme sahadan bir şekilde veriyi toplamaya başlıyor ama topladığı veri içerisinden bir anlamlı sonuç çıkarmadıkça bütün yapmış olduğu yatırım aslında boşa geliyor. Dolayısıyla veri içerisinden anlamlı sonuç çıkartabilmek aslında rekabette fark oluşturuyor. İşte burada karşımıza artık yapay zeka kavramı çıkıyor. Şimdi yapay zeka, makine öğrenmesi, derin öğrenmesi de çok karıştırılan kavramlar ama çok detaya inmeden aslında burada şundan bahsedebiliriz. Yapay zeka aslında bir model. Yani bir robot bir şekilde yapay zeka, insansı bir zekaya benzeyen bir zeka üzerinden süreçlerini yönetmeye çalışıyor. Bunu yaparken de machine learning ve deep learning denilen aslında iki tane farklı teknikten faydalanıyor. Dolayısıyla machine learning ve deep learning denilen konu aslında yapay zeka konseptinin alt dalları olarak tanımlanabilir. Ben burada çok genel hatlarıyla biraz en azından burada gençlere de örnek olsun. Çünkü bu konu hakikaten önemli. Ya bu özellikle machine learning konusunda uygulama yapacak mühendislere ihtiyaç her geçen gün artmaya başlıyor. Hatta burada da küçük bir size örneğini göstermek istiyorum bu akşam. Çok genel hatlarıyla makine öğrenmesini biz 3 ana kısmı ayırıyoruz. Bunların bir tanesi gözetimli öğrenme denilen, yani supervised learning. Bu da anlama geliyor. Burada aslında biz geçmiş verilerden faydalanıyoruz. Aslında değişen çok bir şey yok ama tek fark şurada. Geçmişteki büyük verilerden faydalanıp bir model kuruyoruz. O model üzerinde sistemi öğretiyoruz. Sistem öğrenilen model üzerinden kendine bir model oluşturuyor. Ve bizim vermiş olduğumuz bir yeni veri üzerinden de bir tahminde bulunuyor. Birazdan size bunun örneğini göstereceğim. Burada tek fark şurada. Geçmişteki veriler bir şekilde tanımlı olan veriler. Tanımlı verilerden model kurma, kurulan model üzerinde tahminleme yapma aslında konusu supervised learning diye geçiyor. Bunun bir diğer konu ise eğer bizim verilerimiz tanımsızsa, yani verilerin ne olduğunu biz de bilmiyorsak, bu veriler içerisinden bir farkı bulma, içerisindeki bir gizli paterni bilgisayarın kurduğu kendi algoritmayla öğretme konsepti de aslında unsupervised learning diye geçiyor. Bir diğer konu ise başka bir konu. Burada da gene aynı şekilde verilerde bir şekilde label yok. Fakat burada aslında makine her defasında deneme yanılmayla doğru veya yanlış öğrenerek kendi kendini aslında öğretiyor. Bunlar aslında 3 tane kullanılan teknik. Aslında çok zor değil. Bunlarla ilgili hatta size şu an bir örnek göstermek istiyorum ben. Bu nasıl yapıldığı ile ilgili. İlgi duyanlar varsa bu konuyu araştırabilirler. İnternetten size bulduğum bu örneği, güzel bir örnek. Bunun için özellikle Anaconda sitesine girebilirsiniz. Anaconda sitesinde Python'ın güzel bir arayüzü var. Çok basit bir şekilde zaten bulutta çalışıyor yani. Şimdi burada bir kodlama var. Aslında çok böyle kompleks gözüküyor ama aslında son derece kolay. Yani biraz böyle bilgisayara merakı olan bir arkadaşım bunu çok kısa zamanda öğrenebilir. Çünkü genellikle çok böyle kapsamlı olmayan komutlar kullanılıyor. Burada ne yapıyoruz? Burada aslında şurada bir takım kütüphaneler var. Bu kütüphaneler ne işe yarıyor? Bu kütüphaneler bizim daha önce uzun hesaplamalarla yapmış olduğumuz istatistik yöntemleri veya veri analizi yöntemlerini tek komutlarla yapmamızı olanak sağlıyor. Yani Python sayesinde özellikle veri bilimcilerin kullanmakta olduğu birçok istatistik tool kütüphanelere konmuş. Kütüphanelerden ilgili fonksiyonu çağırıp pat diye bir tane kod ile burada çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada biz ne yaptık? Burada aslında burası bir şarap öten bir tane fabrikaymış. Şarabın kalitesini aslında kontrol etmek istiyorlar ve şarabın kalitesini etki eden 12 tane farklı kriter var. Bu kriterlere göre ölçüm yapıyorlar ve şarabın kalitesini 0 ile 8 arasında puanlıyorlar. Ve bu verileri kullanarak bundan sonra üretilen şaraplar bu veriler doğrultusunda uygun mudur değil midir kararını vermek istiyorlar. Şimdi burada aslında tabii parametre sayısı 10-12 olduğu için bizim bunu normal şartlarda klasik yöntemlerle yapmamız oldukça zor. O yüzden burada biz işte makine öğrenmesi konseptinde, supervised learning konseptinde bu veriyi Python olarak yüklüyoruz sisteme ve burada ne yapıyoruz yani? Burada aslında ilk yaptığımız şu, burada görülen verileri bir şekilde sisteme tanımlıyoruz. Burada görüldüğü üzere şu anda sistemde hemen hemen 1600 tane burada veri var ve 12 tane kolon var. Yani burası aslında 1600'de 12'lik bir matris. Tabii veri analistlerin yaptığı gibi öncelikli olarak burada kabaca bunu yapmışız. Yani veri içerisinde herhangi bir boş veri var mı, tekrar eden veri var mı gibi verinin bir şekilde başlangıçta temizlenmesi gerekiyor. Tekrar eden verilerin ortadan kaldırılması, boş veriler yerlerine anlamlı sonuçların konulanması gibi verinin daha anlamlı hale gelmesini sağlamak gerekiyor. Ondan sonra burada tabii bir datanın bir işlenmeye hazır olması gerekiyor. Mesela burada normal şartlarda biz burada bir modelleme yaparken eğer puan demişiz 0 ile 6.5 arasındaysa kötü olsun demişiz. 6.5'tan iyiyse iyi olsun demişiz. Tanım yapmışız ve bu tanımın modeli sisteme öğretmişiz. Hemen akabinde bununla ilgili bir şekilde makinenin anlayacağı bir koda bunu getirmişiz. Hemen akabinde yaptığımız ilk analizde bu yaptığı modellemeye göre içerideki örneklerden hemen hemen 300 tanesinin uygun olmadığı sonucuna ulaşmışız. Şimdi buradan sonra artık gene veriyi bir şekilde modelleyip veriyi test ve train diye kabaca ikiye ayırıp farklı farklı algoritmalarla burada veriyi analiz edip artık veriyi bir şekilde modelliyoruz. Buraya kadar yaptığımız sonuçtan sonra artık makine öğrenmiş oldu ve ben kendim artık burada bir şekilde makineyle ilgili normal şartta bir tahmin yaptığımda, yani bu veriler haricinde daha sonra üretilen bir ürüne ait parametreleri buraya girdiğim şekilde sistem bana bunun kötü olacağı sonucunu veriyor. En basit örneği işte bir makine öğrenmesi programı. Ya bunu çok rahatlıkla bu platformu kullanarak işletmenizde de kendiniz, nasıl ifade edeyim, kendi süreçlerinize uyarlayabilirsiniz. Hatta ben burada bunun ötesinde bunu yaptım. 12 tane parametreden en çok acaba hangisidir problemi çok etkiliyor? Buradan da size sistem makine öğrenmesiyle 12 tane parametreden en çok işte şu parametrenin sonuca etki ettiğini, dolayısıyla bir problem varsa bu parametreye odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Bu örnek bize neyi gösteriyor aslında? Bu örnek bize şunu gösteriyor. Makine öğrenmesi denilen kavram aslında kompleks bir kavram diyeyim. İstatistik bilimi üzerine biraz daha computer yani bilgisayar biliminin eklenmesiyle oluşuyor. Ancak günümüzde artık buna olan ihtiyaç giderek de artmaya başlıyor. Özellikle dijital dönüşüm uygulayan işletmelerde buna olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Çünkü demin bahsettiğim gibi veri artık yani işlendikçe aslında bir anlam ifade ediyor. Burada görüldüğü üzere bu artık yeni bir bilim dalı oldu ve bununla ilgili de ciddi anlamda ihtiyaç var. Özellikle aramızda gençler varsa bu konu üzerine kendilerini geliştirmelerini önemli tavsiye ederim. Çok ciddi ve güzel kurslar var bunlarla ilgili. Keza hemen hemen artık yavaş yakın bir zamanda ki bu zaman yani benim görüşüm 3 ila 5 yıl içerisinde hemen hemen her işletmede artık veri bilimi mühendisine ihtiyaç olacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Son olarak da burada aslında tabii istatistik bilimi de burada önemli. Çünkü sonuçta veri bilimi konusunda istatistik olarak birçok teknik kullanılıyor. Bunların ne anlama geldiğini de öğrenmek gerekiyor. Hatta bugün özellikle günümüzde ve dünyada birçok yerde istatistik bölümlerini artık yavaş yavaş veri bilimi mühendisliğine çeviriyorlar. Çünkü yani yüksek matematik ve istatistik bilmeden de iyi bir veri bilimi olmak mümkün değil. Ancak burada tabii burada çok detayına kadar her şeyi bilmek yerine başlangıçta hangi istatistik algoritmasının ne amaca yaradığını bilmek de aslında başlangıçta fayda sağlayabilir. Dolayısıyla burada özetlemek gerekirse akıllı fabrikalar kurmamız gerekiyor. Çünkü artık dünya bunu gerektiriyor. Artık hemen hemen yapmış olduğumuz bütün faaliyetleri dijital ortama taşıyıp dünyada rekabetçi olmak için uçtan uca akıllı üretim, akıllı fabrika, akıllı zincir kurmak zorundayız. Bunun için de mutlak suretle dijital dönüşüm süreçlerine başlamamız gerekiyor. Ben çok genel hatlarıyla sorumlular. Eğer sorularınız olursa da cevaplamak isterim. Tekrar teşekkür ederim hepinize.
Hocam süper. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Böyle kendimi üniversitede bir ders alan dersi alıyormuş gibi hissettim böyle. Bir yandan notlar tuttum, bir yandan kaçırmamaya çalıştım ama yani benim ufkum açıldı öyle söyleyeyim. Kaçırdığım noktalar da var. Belki oturup bir daha bu eğitimi izlemem gerekiyor. Bu konuya böyle detaylı hakim olmak için gerçekten. Şöyle birkaç tane not aldım ben hocam. Başlık çıkardım. Evet. Şey çok çarpıcıydı. İnsan zekasının aslında yapay zekaya dönüşme sürecinin adı dijital dönüşüm baktığımız zaman. Kısaca özetlemek gerekirse böyle özetleyebiliriz evet. Dijital dönüşümü. Bunun başlangıcı da transistörlerin küçülmesi ve işlemcilerin hızlanması bütün bu dünyayı tetikledi, hızlandırdı diyebiliriz aslında. Her şeyin başlangıcı oradan geliyor. Valla ilk kez ben dijital dönüşüm sürecini böyle katman katman, kademe kademe bir fabrikada, bir işletmede ilk kez gördüm. Bu kadar açık ve net. O yüzden böyle benim de gerçekten çok ufkum açıldı. Çok teşekkürler. Yani bu dijital dönüşümü bir fabrikaya entegre edince benim anladığım kadarıyla fabrikalar canlanıyor resmen. Akıllanıyor.
Kesinlikle.
Ve kesinlikle, kendileriyle kesinlikle konuşuyor. Ve bir ekosistem oluşuyor, iletişim başlıyor. Kendi içinde dışarıdaki tedarikçileriyle, farklı birimlerle ve bütün bunu doğru yapabilmenin yegane yolu da ortadaki veriyi önce toplamak, sonra doğru şekilde anlamlandırıp buradan bir sonuç çıkartabilmek. Bunu yapabilmenin de tek yolu veri bilimi mühendisleri yani data scientist diyorlar. Bunlarla bu konulara odaklanmak ve bunu da 3-5 yıl içerisinde bütün firmalar böyle bir veri mühendisliği
vallahi Ziya tebrik ediyorum seni ya. Bu kadar güzel anlattın ki hakikaten hayran kaldım ya. Hakikaten çok güzel anlattın ya. Tebrik ediyorum ya. Bu kadar özetin özeti oldu yani. Tebrik ederim. Çok
vallahi
güzel.
Vallahi sizinki de gerçekten harikaydı. Yani ülke olarak biz şimdi Valorem Team olarak şöyle bakıyoruz bütün yaptığımız işlere. Bu ülkeye ne faydası var? Aslında bu akşamki bu konunun bu ülkeye yapılabilecek en büyük faydalardan biri olduğunu gördüm. Çünkü fabrikalarımızı, üretimimizi akıllandırırsak daha rekabetçi olabiliyoruz. Bu sayede hem ihracatımızı arttırmak daha kolay olabilir, hem içerideki verimliliğimizi, hem kalitemizi arttırmak çok daha verimli olabilir. Yani belki de birinci odaklanılmaması gereken nokta bu ülke için yapılabilecek en büyük faydalardan biri, üretimdeki dijital dönüşüm süreçlerini desteklemek, arttırabilmek şöyle gibi geldi bana hocam.
Bulunayım ben. Çok doğru aslında. Şimdi tabii hemen hemen artık her işletme yani verimli olmak istiyor, kaliteli olmak istiyor, maliyetleri aşağı almak istiyor. Ama bunlar artık hijyen koşulları. Herkes bunu sağlıyor artık. Şu an günümüzdeki en önemli rekabet unsuru hız. Daha doğrusu değişime, öngörülemeyen değişime adapte olma yeteneği. Çünkü işte en basit örneği pandemi süreci gördüğünüz gibi kimse bunu öngöremiyordu. Birçok şirket adapte olabildi, kimisi de adapte olamadı. Okullara mesela düşünün yani çoğu okul dijital ortama taşıyamadı ama kimisi de pat diye geçiverdi. Dolayısıyla artık agility dediğin konu önemli. Yani çeviklik konusu önemli. Yani dünyada artık trend öyle bir değişiyor ki, öyle bir gidiyor ki artık hızı yakalamak mümkün değil. Dolayısıyla bu hızı, hızlı ortamda bu belirsizliğe karşı tepkisel olabilmek için bizim mutlak suretle o etki tepki zamanını kısaltmaya ihtiyacımız var. Biz daha önceden bunu çevik yöntemlerle yapıyor idik ama artık şu anda teknoloji buna çok daha bir olanak sağlıyor.
Doğru. Doğru. Ben bir konu hakkında daha düşüncelerinizi merak ediyorum hocam. Diğer sorulara geçmeden, yorumlara geçmeden. Şimdi blockchain diye bir teknoloji uzun zamandır duyuyoruz ve giderek de sesi yükselmeye başlıyor. Bu dijital dönüşüm süreçlerinin içerisinde bu akıllı fabrikalarda blockchain teknolojisinin yeri nedir? Ne kadar kullanılıyor? Gelecekte ne kadar kullanılır? Ya da bu blockchain'i biraz böyle daha iyi anlayabilmemiz için böyle kısaca bize orayı da bir açabilir misiniz, aktarabilir misiniz
vallahi
hocam?
Valla blockchain konusu biraz karmaşık konu. Çok uzmanlığım değil ama şöyle ifade edeyim. Özellikle fabrikalarda tedarik zincirinde bayağı bir kullanılıyor. Yani blockchain biraz daha bugün özellikle mesela yurt dışına bir para transferi yapacaksınız veya yurt dışından bir mal getireceksiniz. Ortadaki aracıyı kaldıran bir teknoloji ortaya çıkıyor. Bunu aslında şöyle güzel bir örnek veriyorlar. Mesela eskiden bakkallarda bir defter bulunurdu. Yani mahalledekiler bakkala gittiğinde para vermezlerdi. Herkes veresi yazdırırdı ama hem bakkalda bir defter vardı hem de verende defter vardı. Eğer o bakkaldan 100 kişi alışveriş yapıyorsa 100 tane defter kişide, bir kişide bir defteri bakkalda olur. Dolayısıyla veri aslında iki yerde tutulurdu. Dolayısıyla burada veriyi manipüle edemezdiniz. Bu yüzden burada aslında blockchain konusu da bir şekilde veriyi farklı farklı bloklarda tutarak biraz güvenliği ortadan kaldırıyor ve uçtan uca bir şekilde, nasıl ifade edeyim, aracıya gerek bırakmaksızın karşıdan karşıya bilginin transferini olarak sağlıyor. İmalat endüstrisinde özellikle supply chain alanında bayağı kullanıldığını görüyorum ben.
Evet, ben şey diye duymuştum hocam, o yüzden sordum. Bu blockchain teknolojisiyle birlikte bu üretilen ürünler, fabrikalar birbirleriyle doğrudan konuşabilecek, iletişime geçebilecek, hatta birbirlerinin arasında veri transferi yaparken bir yandan da dediğiniz gibi değer transferi de yapabilecek. Örneğin sizin buzdolabınız işte marketteki bir teknolojiyle iletişime geçerek buzdolabına yeni sipariş verip gerekirse ödemeyi de kendisi yapabiliyor olacak diye böyle bir sunumda dinlemiştim. O da gerçekten ilgi çekiciydi. Şimdi sorular da var. Sorulara geçmeden hocam müsaade ederseniz hem 1-2 dakika sizi soluklandırmış olayım. Hem de kısaca bu Valorem Team nedir? Değer katan eğitimler nedir? Biz ne yapıyoruz? Kısaca 1-2 dakikada ondan bahsetmek isterim hocam. Şimdi değer katan eğitimler Valorem Team'in bir sosyal sorumluluk projesi. Bundan yaklaşık 1 yılı geçti. 1 yıl 2 ay önce falan ortaya çıktı pandemiyle birlikte. Valorem Latince'de değer anlamına geliyor. Biz Valorem Team'de kendimize, çevremize ve ülkemize değer katmaya odaklanmış bir takım inşa ediyoruz. Bir iş platformu üzerinde bunu yapıyoruz. Ve değer katan eğitimler de uzman insanlar olduğu için bu yapının içerisinde herkes kendi uzmanlığını birbirine anlatsın derken sonra baktık ki muhteşem bir eğitim çıkıyor buradan. Dedik ki biz bunu herkese açalım, herkese değer katalım dedik ve bu akşam 135.sini yaptık hocam sizinle birlikte. Müthiş bir zengin bir içerik oldu. Herkesin istifade ettiği ve bunu da her hafta böyle bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi değer katan eğitimlerde şeyde Valorem Team'deki bizim modelimiz nedir? Ne yapıyoruz peki? Şöyle tanımlıyoruz kendimizi. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik odaklı yeni nesil bir danışmanlık platformuyuz diyoruz. Burada birbirinden kıymetli, sizin gibi çok değerli iş insanları var, tecrübeli danışmanlar var. Bu insanlar, danışmanlarımız teknolojinin, inovasyonun en son ürünlerini, bugün konuştuğumuz bu tarz konuları firmalara, işletmelere ulaştırarak aslında bir anlamda onların dijital dönüşümüne destek oluyorlar. Ve bunu yaparken de şöyle söylüyoruz biz. Yani bu iliklerimize kadar bu dijital dönüşümü, teknolojik dönüşümü hissettiğimiz şu dönemde sadece firmalar için değil hocam, bireyler ve topluluklar için de geçerli bu. Ya diyoruz bu dönüşüme ayak uydurur, teknoloji zade olursunuz ya da uyduramazsanız da teknoloji zede olursunuz ki siz yakinen bu aslında bunu sağlıyorsunuz. Yani yaptığınız, bu akşam anlattığınız konu bir fabrikanın ya bu işten karlı ya da zararlı çıkmasına neden olacak bir ayrım aslında. Burada da bunu sağlıyoruz. Yani Türk mühendislerinin geliştirdiği özellikle SaaS modelli yazılım çözümleriyle bazen firmaların maliyetlerini düşürme yönünde, bazen karlılıklarını arttırma, bazen işlerini optimize edip onları risklerden koruma yönünde özel yazılım çözümleri sunuyoruz onlara ve dijital dönüşümlerini tamamlamalarını sağlıyoruz. Bu iş modeli nedir? Biraz inceleyeyim firmama ya da şahsıma ne fayda sağlar derseniz de buradaki kare kodu cep telefonunuzda okutup hemen bu iş modelinin anlatıldığı kısa bir video var, oraya gidip izleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu kare koddan bize değer katan eğitimlerle alakalı geri bildirimler de iletebilirsiniz. Hangi konuları, hangi hocalarımızı, uzmanlarımızı konuk edelim burada, hangi konuları işleyelim bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz dostlarımız. Ve bütün bu eğitimleri dediğim gibi hepsini YouTube kanalımızda şu anda işte 135. bölüm oldu. Yani sağlıktan tutun, işte dijital dönüşüme, eğitimden spora, girişimcilikten satışa, pazarlamaya. Yani Türkiye'nin en iyi uzmanlarının en kaliteli ve en değerli içeriklerini bizlerle paylaştıkları harika bir kütüphane oldu. Abone değilseniz mutlaka abone olun ve bu videoları izliyorsanız da lütfen yorum yapın ya da beğenin, like işareti atın ki bu algoritmalar arka tarafta böyle çalışıyor. Yani siz bizim videoyu izlerken ne kadar çok etkileşime geçiyorsanız algoritmalar ha diyor, bu video demek ki faydalı bir video. Ben bunu daha fazla insana, daha fazla insana ulaştırayım diyor. Daha fazla insanla paylaşıyor. Yarım milyona yakın insana şimdiye kadar bizim buradaki eğitim içeriklerimiz ulaşmış. Birlikte daha fazla insana ulaştırabiliriz diyoruz. Sadece YouTube'da değil, aynı zamanda bütün bu eğitimleri podcast haline getiriyoruz. Ses kayıtlarını. İşte Spotify'da, Apple Podcast'te, Google Podcast'te spor yaparken, arabada, otobüste, metroda kulağınıza takıp bütün eğitimlerimizi tüketebiliyorsunuz. Yani müthiş bir kolaylık, hizmet de sunuyoruz. Değilseniz bu kanallardan mutlaka değer katan eğitimlerin podcast kanallarını da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve ben bunu kapatıyorum. Şimdi sizlerden gelen şöyle sorulara birlikte geçelim. Siz de sağ tarafta belki görmüşsünüzdür soruları. Şeyi sordular hocam, sunumu paylaşma şansınız olur mu? Ben dedim ki Lütfi Bey'le LinkedIn'den iletişime geçebilirsiniz sunumu eğer arzu ederseniz dedim.
Ya sunumu paylaşayım, sorun değil de yani aynıları benim kitaplarda var. Benim kitapları aslında alabilirler. Son çıkan kitap olmazsa ben anlattım ben burada. Orada daha kapsamlı var. Yani Dijital Fabrika diye bir kitap çıktı, en son kitap. Onu almanızı tavsiye ederim yani. Çünkü zaten evet, sunumun özeti biraz oydu.
Evet, süper. Zaten videoda YouTube kanalımızda olacak. Dilerseniz tekrar bir baştan da böyle izleyebilirsiniz. Şimdi Deha Hakan Bey sormuş. Şöyle ekrana da yansıtmış olayım, birlikte görelim. Akıllı fabrika alanında Türkiye'de yazılım olarak hangi düzeydeyiz? Bu tarz yazılım yapan Türk firmalarımız var mı demiş.
Tabii yazılım alanında benim bahsettiğim gibi özellikle burada yani OT ve IT yazılımdan ayırmak gerekiyor. Yani ERP, MES anlamında ciddi anlamda yerel firmalar var. Bunlar aslında güzel işler yapmaya çalışıyorlar. OT görüyoruz yani. Şimdi ben buradan isim vermeyeyim tabii de. Öte yandan yani AR, VR konusunda da ufak firmalar çıkmaya başladı. Ama tabii bir endüstriyel IoT platformu konusunda hala dışa bağımlıyız. Çünkü bugün özellikle büyük veriyi analitik etmek için hakikaten bu büyük büyük veri yani ciddi iş işlemcilere ihtiyaç var. Mesela bugün bir deep machine learning arasında yani verim anlamına baktığımız zaman derya kadar fark var yani. O yüzden biraz daha böyle Amazon, Google bir yerlere bağlı ama yazılım anlamında Türkiye bence iyi gidiyor yani. Özellikle gençler çok iyi işler çıkartıyorlar.
Evet, evet, gerçekten Türkiye'deki yazılım mühendislerimiz dünya kalitesinin, standartın üzerinde kalitede yazılım mühendislerimiz var. Bu bir anlamda çok iyi bir şey. Gerçekten yerli yazılımlar çok hızlı büyüyor, şey yapabiliyor, global açılabiliyor. Ama bir yandan da dünyanın en büyük yazılım şirketleri tabiri caizse Türkiye'deki yazılımcıları avlamaya başladılar hocam. Ve bu pandeminin etkisi ve uzaktan çalışma herkese de çok şey olduğu için, yaygınlaştığı için yazılımcıların Türkiye'deki bir yazılım şirketinden daha yüksek rakamlar ödeyip uzaktan globaldeki şirketlere çalışmaları konusunda böyle atakları olduğunu biliyorum. Bizim için bir dezavantaj gibi ülke olarak öyle gözüküyor. Umarım bunu bir avantaja evet, çeviririz diyelim. Sizinle Ali Bey daha önce galiba hem kitabınızı almış hem de bir eğitiminizde katılmış. Çok teşekkür ediyor. Şey demiş, Endüstri 4.0 ile ilgili bir yol haritası ya da bir checklist şeklinde bir tablo var mıdır? Bir yol gösterici olarak tavsiye edebileceğiniz demiş.
Bir makalem var, onu ona Ali Bey'e gönderebilirim. Bir bilimsel makale yayınlamıştım, orada benzer şeyler var ama sonuçta burada dediğim gibi yani aslında yani dedim ya tek bir strateji her şeye uymuyor aslında. Burada her işletmenin farklı farklı özelliği, farklı farklı beklentileri var. Yani doğruya gitmek için aslında burada birçok yol mevcut. Demin bahsettiğim gibi bir proje bazlı endüstride belki bir ürün domaininden başlarken bir kimya endüstrisinde de ne bileyim işte IoT'den başlıyorsunuz. O yüzden soru şu aslında işletme hangi alanda çalışıyor? İşletmenin teknolojik altyapısı ne? Birinci önceliğine önce bunlara bakmak gerekiyor. Öte yandan bununla ilgili bir makale ben kendisine yer. Bir örnek var bende.
Hocam sizin bu makalelerinize de yazılarınıza böyle online dolaşabilecekleri bir web siteniz ya da bir blogunuz var mı?
Var tabii. Şu an gözüküyor mu şey? Göstereyim. Şu siteye aslında arkadaşlar girebilirler. Şu an bir ekran geliyor mu?
Şimdi sizin ekranı paylaşıyorum hocam. Buyurun yazın. Paylaştım.
Tamam, ben ekranı yazdım.
Lean Office.
Geldi mi karşınıza
evet,
ekran?
Evet, şimdi geldi. Lean Office Online Akademi.
Evet. Burası benim site. Burada da aslında şurada benim bir blog yazılarım var. Buraya ben her ay ama her hafta yazıyorum. Ama aynı zamanda da akademik yayınlarım da var yani. Onları da paylaşabilirim daha sonra arkadaşlarla. Burada aslında birçok konuyla ilgili blog yazılarım var. Artı şurada benim bir eğitimlerim var. Onlara madem değinmişken burada aslında bu 6 tane kitabımın bir video eğitimlerini de aslında buraya ekledim kendim. Burada da hemen hemen 26 saatlik bir eğitim var. Hemen hemen anlattığım konularla ilgili biraz daha teknik konular var. Ya burada da arkadaşlar buradan bu eğitimleri izleyebilirler.
Süper hocam. Çok teşekkür ederiz. Harika. Şunu kapatayım. Şimdi Mehmet Aziz Bey bir soru ve yorumda bulunmuş. Sevgili hocam demiş, bilgiler için çok teşekkürler. Ne yazık ki ülkemizde sanayi dalında firmalarımız çok verimsiz. Dijitalleşme ve yalın sistemler çözüm için önemli fakat problem bunun gereğinin firmalara anlatabilmekte demiş. Bu noktada dijitalleşme ve yalın sistemlerin gerekliliğini anlatacak bir pazarlama, ikna etme yöntemi bulmak gerekiyor galiba. Ne dersiniz demiş.
Tabii çok doğru bir yorum yapmış aslında. Ben onu şöyle aslında tanımlıyorum yani. Yani standart dediğimiz konu aslında yalın ve çevik konsepti. Yani bir binanın temeli, teknoloji ise onun zaten kolonlar. Ya bugün tabii işletmelerde standardı yakalamadan iyileştirme mümkün değil. O yüzden biz her zaman için gittiğimiz yerlerde yalın ve çevik stratejileri, süreçlere uygulamayı ki buradan aslında endüstri 3.0'dan bahsediyoruz. Yani uçtan uca yani end-to-end diye tabir ettiğimiz bütün süreçlerde standardı yakalamak ve bunun üstüne de teknolojiyi bindirmek gerekiyor. Çünkü standartları yakalamadan teknolojiyi üstüne bindirirseniz yanlışı daha hızlı yaparsınız. O yüzden burada katılıyorum ben görüşe. Ama burada bir sorun da şurada. Yani bu bilinçlendirme konusu zor bir konu, kolay bir konu değil. Yani insanlar, yani bugün birçok özellikle yeni nesili ben takip ediyorum. Yeni nesil biraz daha dünyayı takip ediyor. Dünya nereye gitmiş? Hangi teknolojileri kullanmışlar? Nasıl ilerliyorlar? Ama işte burada kimi şirketler biraz daha yakından takip teknolojiyi ayak uydurmaya çalışıyor. Kimisi ise daha farkında değil. Maalesef farkında olmayan çok işletmemiz var. Bunlar da bir şekilde ayak uydurmaları gerekiyor. Ama tabii bu kolay olmayan bir süreç. Biraz tabii nasıl ifade edeyim? Yani meşakkat gerektiriyor. Özellikle yöneticilerin, patronların değişime, dönüşüme ciddi anlamda kaynak ayırmaları gerekiyor. Zaman tanımaları gerekiyor. En önemlisi aslında değişime, dönüşümde insanlara hata yapma şansları vermeleri gerekiyor. Çünkü hani çok güzel bir söz var ya, yani hiç hata yapmayan insan, hiç deneme yapmayan insandır diye. O yüzden insanlara hata yapa yapa doğruyu bulmasını öğretmek gerekiyor.
Doğru, süper. Şimdi bütün soruları iletmiş oldum ben. Gözümden kaçan varsa, yine gelenler varsa iletiriz. Son olarak o zaman şöyle bir soruyla bitirmiş olayım. Bir dostumuz Zoom'dan sormuş. Karanlık fabrikalarla alakalı Lütfi hocamızın düşünceleri, yorumları var mı? Onları alabilir miyim demiş. Onu yönelteyim öncesinde hocam.
Ya tabii karanlık fabrika değil. Tabii insanın aklına artık insansız fabrika geliyor. Bu tabii var dünyanın bir takım yerlerinde. Özellikle bugün yani 3 boyutlu yazıcıların geldiği dünyada 3 boyutlu yazıcılara özellikle otomasyon tarafında eklenmesiyle hibrit bir ortam oluşturuluyor. Orada bir takım böyle nasıl ifade edeyim uçtan uca yani CAD ortamında yazılımı yapıp onu işte 3D printerla basıp CNC ile işleyip baştan sonra bir hat üzerinden karanlık bir ortamda bir imalat mümkün. bunu aslında görebiliyoruz. Ama tabii bir fabrika düşünün ya, büyük bir fabrikayı uçtan uca tamamen robotların çalıştığı, insanların hiç olmadığı bir ortam var mıdır? Olabilir, olabilir ama tabii bu anlama geliyor. Artık makineler insanların yerlerini almaya başlıyor. Evvelden tabii konvansiyonel robotlar bunu kısmen yapıyordu ama şimdi artık insansız robotlar artık dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Yani yakın zamanda tabii ne olur bilinmez ama yani krallık fabrikalar uzak bir kavram değil bana göre.
Evet. Ya hatta bir eğitimde bir hocamızla yapmıştık. Vestel'in galiba hangi ülke dedi? Ukrayna'da bir karanlık fabrikası vardı. Orada galiba bir fabrikayı, Vestel miydi, Arçelik miydi hatırlamıyorum. Tamamen böyle Endüstri 4.0'a uygun bir fabrika hayata geçirmiş. Türkiye için bir gurur kaynağı gibi bir örnek vermişti. O geldi aklıma. Peki hocam, son olarak iki tane soru yöneltmek istiyorum. Birincisi, bu dijital dönüşüm süreçlerine yeni başlayacak ve üretim yapan sanayici bir KOBİ'mize basitçe en basit önerileriniz ne olur? Bu bir. İki, kendini bu alanda geliştirmek isteyen, henüz üniversitede olan ya da üniversiteye hazırlanan gençlerimize sizin sektörünüz, alanınız ve buranın geleceğiyle alakalı, gidişatla alakalı önerileriniz ne olur hocam? Bu iki soruyu da alırsak birlikte toparlayabiliriz.
İkinci sorudan başlayayım. Şimdi geçen gün ben Bahçeşehir Üniversitesi'nde dijital dönüşüm yüksek lisans dersine Ege Üniversitesi'nden bilgisayar mühendisliği 3. sınıf öğrenciyi davet ettim. Arkadaşımın oğlu, genç çocuk yani, yaşı daha 19. Yani biraz yapay zeka ile ilgili bir simülasyon istemiştim ondan, bir ödev vermiştim. Yaptı, onun sunumunu yaptı, çok güzel yaptı. Hatta aynı zamanda derse dışarıdan da birkaç tane iş adamı davet etmişti. Herkes çok beğendi. Bir kere gelecekte istisnasız her meslek yani yazılımla ilintili olmak durumunda. Bir kere ister mühendis olun, ister doktor olun, ister öğretmen fark etmez, mutlaka verilerle oynamak durumundasınız. Verileri manipüle etmek durumundasınız. Demin gösterdiğim örnekte olduğu gibi yani isteyen bir insan çok rahatlıkla böyle kendi yaşına bir takım çabalarla veya ufak kurslarla yani bir iki ay içerisinde küçük çaplı bir yani bazı verilerden anlamlı sonuçlar çıkartabilir. Gençlere tavsiyem şu: veri bilimi konusu giderek popülerliğini arttırıyor. Yani bu dünyada artık ortaya çıktı. Ülkemizde de ihtiyaç var. Özellikle yapay zeka üzerine, machine learning üzerine Python kursu olabilir, istatistik bilimi olabilir ve beş mühendisliği olabilir. Bu üç alan bir araya geldiğinde aslında veri bilimi ortaya çıkıyor. Kendilerini bu alanlarda eğitsinler. Yani istatistik bölümlerine gidebilirler. İstatistik bölümü üzerinden bilgisayar master'ı yapabilirler veya bilgisayar üzerine istatistik master'ı yapabilirler veya matematik üzerinden bilgisayar olabilir. Dolayısıyla domain expertizliği, yüksek matematik ve computing science, bu üçü bir araya geldiğinde aranan mühendis olacaklar. İkinci konu ise KOBİ'ler.
KOBİ'ler hocam tavsiye... arada bir şey söylemek istiyorum izninizle. Bu veri bilimi mühendisleri sadece üretim değil hocam, bütün sektörleri geniş özetle. Basitçe mesela ben e-ticaret sektöründe çalışıyorum yıllardır. E-ticaret sektöründe veri bilimi, bu data scientistler şu anda o kadar kıymetli durumda ki, çünkü bu veriyi okudukları anda o ürünleri, hizmetleri müşterilere, tüketicilere daha fazla ve daha kolay satabiliyorlar. Yani bugün mesela Amazon dünyanın en büyük e-ticaret şirketi diyoruz ya, aslında Amazon dünyanın en büyük veri bilimi işleyen şirketi baktığımız zaman. Aynen. Big data şirketi. Aynen. Amazon'un aynen. Bugün Amazon olmasındaki neden kolileri işte ürünleri paketleyip zamanında göndermesi diye düşünüyoruz ama bu küçük bir etken. Arka taraftaki o big data'yı, veriyi doğru kullanıp, doğru işleyip, müşteriyi anlayıp doğru satış stratejileri geliştirdiğinden kaynaklanıyor. Yani bu basit bir örnek sadece ticaret ve pazarlamada. Bütün sektörlerde bu veri bilimi, data scientist, bu mühendisler gerçekten fark yaratıyor, çığır açıyor. Yani gerçekten size katılıyorum. Bu konuya gençlerimiz odaklanmalı hocam.
Ya burada aslında konu çok basit olarak şöyle özetlenebilir. Yani karar teorisi okuyoruz değil mi üniversitelerde? Yani karar verme yani. Bir şekilde yani bir şeyi algılıyoruz, yorumluyoruz ve içerisinden bir karar veriyoruz yani. Ya doğru kararı vermek, gerçek zamanlı kararı vermek en önemli konu bu. Yani bugün dediğiniz gibi yani en basit örneği işte bir mağazaya gidiyorsunuz. Mağazadan yaptığınız alışverişlere bakılıyor veya sizin karakterinize bakılıyor, işte eğitim durumunuza, yaş durumunuza. Ona göre benzer yaş grubundaki insanlar nelere yönelmişlerse size benzerleri ortaya çıkartılıyor baktığınız zaman yani. Dolayısıyla burada yani veri konusunun özetlemek gerekirse girmeyeceği alan kalmayacak. Hatta kalmadı da yani sağlıkta, e-ticarete, Ben burada imalatı anlattım çünkü benim konum belki o. Hatta belki de şunu söyleyeyim ben size. Veri bilimini de imalatın belki alanı %5 belki de. Daha büyüğü anlattığınız diğer alanlarda. O yüzden korkunç bir ihtiyaç patlaması olacağını ben şimdiden söyleyebilirim gençlere.
Evet, kesinlikle.
Diğer COBİ'lerle ilgili de COBİ'lerin tabii bir kere mutlak suretle yani güzel bir söz var yani yumurtayı kırmadan omlet yiyemezsin diyor Fransızlar. Seviyorum bu cümleyi. Ya da yani bugün maalesef de biz çok geziyoruz iş icabı. COBİ'lerde hala 2-0 ile 3-0 arasında bir yerlerdeyiz. Demin size resmini gösterdiğim benim eski fabrikamdı. 15 sene belki fabrika. Yani bugün ama biz hala geride olduğumuzu görüyoruz. Ben şöyle bir örnek vereyim. Geçenlerde bir makale okuyordum, bilimsel makale. Makalenin yayınlanma tarihi 2006 yılıydı. Yani 15 yıl evvel. Ve ne kadar üzüldür ki ben 15 yıl evvelki makaleyi şu anki aslında işletmelere anlatmaya çalışıyorum bazı durumlarda. Yani aradaki fark aslında 15 yıl değil, belki daha fazla. Çünkü o 15 yıl şu anda 15 yılı. Dolayısıyla bugün artık yani üniversitelerde gençlere biz bilim mi öğreteceğiz yoksa teknoloji mi? Bir kere özellikle COBİ'lerin teknolojiyi takip eden ihtiyacı var. Ya bugün mesela eklemeli üretim konusu giderek yani artış gösteriyor. Bir AR konusu metot mühendisliğinin yerini almaya başlıyor. Bugün bir VR olmadan artık yani çok yerde bakım olurum yapamıyorsunuz. Veya işte bu machine learning olmadan forecasting yapamıyorsunuz. Bir kere teknolojiyi takip edecek, teknolojik anlamda aşağıdan yukarıya bir zorlama yapacak gençlere ihtiyaç var her şeyden önce. O yüzden mutlaka yani böyle okullardan yeni mezun gençleri biraz tersine mentorluk şeklinde işe alsınlar. Teknoloji konusunda gelişmeleri belki onlara bıraksınlar. Ama ondan önce hep dediğim gibi yani değişime, dönüşüme kaynak ayırmak, zaman ayırmak, özellikle yalın dönüşümü hemen akabinden de dijital yalın dönüşümü süreçlerini uyarlamak için şimdiden başlamaları gerekiyor. Yalın dönüşümü halletsinler, standartları sağlasınlar. Paralel olarak da belli küçük alanlardan başlayarak da demin anlattığım konularda dijitalleşmeye gidebilirler.
Süper hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok güzel, çok verimli, faydalı bir eğitim oldu bu akşamda. Evet değerli dostlar, 135. bölümde dijital dönüşümü masaya yatırdık. Özellikle üretim sektöründe bu alandaki en önemli isimlerden biri Lütfi hocamızla, Lütfi Apillioğulları'yla bu konuyu işledik. Mutlaka bu eğitimlerimizi takip etmek isterseniz YouTube kanalımıza abone olun ve beğeniyor ve fayda görüyorsanız da sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla insanın hayatına birlikte değer katalım, daha fazla insana bu eğitimlerimizi ulaştıralım diyelim. Yine önümüzdeki hafta Salı akşamı çok önemli bir konu, çok önemli bir konuşmacımızla birlikte olacağız. Lütfi hocam tekrar çok teşekkür ederiz. Son olarak sizin sözünüzü alalım ve birlikte kapatalım programı.
Gerçekten güzel bir yayın oldu. Önemli bir konuyu işledik. Ümit ediyorum ki yani benzeri yayınlar, yani bu konu daha çok işlenir. Gerçekten sizde çok güzel bir platform kurdu. Tebrik ederim ben sizi de. Yani bu tür platformların artmasını ben ümit ediyorum. Şu anda yani birçok arkadaşımız sağ olsun televizyon yerine buraya geldiler. En azından faydalı bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bu yayınların sayısı daha da artar. Teşekkür ediyorum.
Süper. Çok teşekkür ederiz. Bütün katılan dostlarımıza da çok teşekkür ederiz. Onlara da iyi akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Selamlar. Görüşmek üzere.